Ayrım 3.
Oysa Lantier'in gözü oldum olası yükseklerdedir. Sonra savurgandır. Eğlenceden başka bir şey düşünmez. Yani kısacası pek matah bir mal değildir. Uzatmayalım. Montmartre sokağında Montmartre oteline indik. Ondan sonra gelsin yemekler, araba gezintileri, tiyatrolar, kendine bir saat, bana ipekli bir elbise. Çünkü aslında kötü yürekli değildir. Yeter ki parası olsun. Artık vur patlasın, çal oynasın. Öyle ki 2 ay sonra tertemizdik. İşte o zaman Bonsur Oteli'ne gelip yerleştik ve bu pis yaşam başladı. Birdenbire boğazı tıkandı. Gözyaşlarını içine akıtarak sustu. Çamaşırları fırçalama işini bitirmişti. Gidip bir kova sıcak su alayım diye mırıldandı. Ne var ki tam dertleşmenin can alacak noktasında konuşmanın kesilmesine canı sıkılan Bayan Boş, oradan geçmekte olan çamaşırhane uşağına seslenerek "Charles'cığım, hanımın işi acele, gidip bir kova sıcak su alıversene," dedi. Uşak kovayı aldı, doldurup getirdi. Gervais parasını verdi. Kova başına 1 metrelik ödeniyordu. Sıcak suyu tekneye boşalttı. Sarı saçlarının üstünde iplik iplik kül rengi dumanlar dolaştıran bir bahar bulutu içinde çamaşır teknesinin üstüne 2 büklüm eğilerek çamaşırları eliyle son bir kez daha sabunladı. Kapıcı kadın cana yakın bir tavırla "Alın biraz da soda koyun, bende var," dedi. Ve bunu derken yanında getirdiği sodadan kese kağıdında kalanını Gervais'in teknesine boşalttı. Çamaşır suyu da vermeyi önerdi. Ama genç kadın istemedi. O su yağ lekeleriyle şarap lekeleri içindi. Bayan Boş sözü gene Lantier'e getirerek adını söylemeden "Biraz çapkın gibime geliyor," diye konuyu üsteledi. Gervais 2 büklüm eğilmiş, elleri çamaşırların içine gömülüp kalmış bir halde sadece başını sallamakla yetindi. "Ne var ki Beriki?" "Evet, evet," diye üsteledi. Gervais 2 büklüm eğilmiş, elleri çamaşırların içine gömülüp kasılmış bir halde sadece başını sallamakla yetindi. "Ne var ki Beriki?" "Evet, evet," diye üsteledi. Ufak tefek birçok şey gözüme ilişti. Sapsarı bir yüzle yerinden doğrulup dik dik suratına bakan Gervais'in sert davranışı karşısında irkildi. "Yo, hayır canım, bir şey bildiğim yok benim," dedi. "Galiba gülüp eğlenmesini seviyor, hepsi bu kadar işte. Hani bizim evde oturan 2 kız var ya, Adele, Virginia, tanırsınız onları. İşte onlarla şakalaşıyor, hepsi bu kadar. Kesinlikle eminim fazla ileri gitmiyordur." Genç kadın yüzü ter içinde, kollarından şıpır şıpır sular damlayarak karşısında dimdik durdu. Durağan ve hırslı gözlerle bakmaya başladı. Bunun üzerine kapıcı kadın kızdı, göğsüne bir yumruk indirerek namusu üzerine yemin etti. "Hiçbir şey bilmiyorum canım, öylesine konuşuyorum işte," diye haykırdı. Sonra yatıştı. Gerçeğin kendisine söylenmesi doğru olmayan bir kimseyle konuşurcasına yavan, anlamsız bir sesle "Bence bakışları çok içtenlikli. Sizinle evlenecektir. Yavrucuğum, görürsünüz," dedi. Gervais ıslak eliyle alnını sildi. Sonra yeniden başını sallayarak sudan bir başka parça daha çıkardı. Bir süre 2 kadın da konuşmadı. Çevrelerinde çamaşırhanenin gürültüsü dinmişti. Saat 11'i çalıyordu. Çamaşırcı kadınların çoğu bacaklarının birini teknelerinin kıyısına dayayıp oturmuş, ayaklarının dibinde mantarı açılmış 1 litre şarap, ortasından yarık ekmeklerinin içine yerleştirdikleri sosisleri yiyorlardı. Yalnız kendi çamaşırlarını yıkamak için oraya gelmiş ev kadınları, 1/2 yazıhanenin üstünde asılı yuvarlak saate bakarak acele ediyorlardı. Hafifleyen gülüşmenin, obur bir çene şapırtısı içinde peltekleşen konuşmaların ortasında tek tük aralıklı tokat sesleri duyuluyordu. Beri yanda hiç durup dinlenmeden işleyen buhar makinesi koskoca alanı dolduran zıngırtılı homurtulu sesini yükseltmiş gibiydi. Ne var ki kadınlardan hiçbirisi onu işitmiyordu. Bu ses havada dalgalanan bitmez tükenmez buğuyu tavan kirişlerinin altında toplayan yatıcı bir nefes, çamaşırhanenin kendi soluması gibi bir şeydi. Sıcak dayanılmaz bir hal alıyordu. Soldaki yüksek pencerelerden güneş ışınları giriyor, süt rengi almış su birikintilerinin tüten buharlarını çok tatlı bir gri pembe, gri mavi renklere bürüyordu. Dört bir yandan yakınmalar yükselmeye başladığı için uşak Charles bir pencereden ötekine giderek kaba kumaştan yapılmış perdeleri kapatıyordu. Sonra öte yana gölge olan yana geçti ve pencere kanatlarını açtı. Kadınlar sevinç çığlıkları koparıyorlar, Charles'ı alkışlıyorlardı. Ortalık büyük bir neşeyle çalkalanıyordu. Çok geçmeden son tokaçlarında sesi kesildi. Çamaşırcı kadınların ağızları dolu dolu, ellerinde tuttukları, ağızları açık çakılarla el kol hareketi yapıyorlardı. Sessizlik öyle bir hale gelmişti ki, ta dipte taş kömürünü alıp makinenin ocağına atan ateşçinin kürek hışırtısı rahatça işitiliyordu. Gervais dökmeyip sakladığı bol köpüklü sıcak suda boyalı çamaşırlarını yıkıyordu. Bitirince bir sehpa çekti, bütün yıkadıklarını onun üstüne attı ve yerde mavimtırak su birikintilerini oluşturan bu çamaşırları durulamaya başladı. Arkasındaki musluktan çamaşırı tutmak üzere iki tahta kolu bulunan yere çakılı geniş tekneye soğuk su akıyordu. Yukarıda havadan iki çubuk daha geçiyordu ki çamaşırların suları orada süzülüyordu. Bayan Boş, hele şükür neredeyse bitiyor dedi. Ben kalayım da size yardım edeyim, şunları sıkalım. Boyalıları yumruklarıyla döven ve duru suda çalkalayan genç kadın, yok canım hiç zahmet etmeyin, teşekkür ederim dedi. Eğer çarşaf yıkamış olsaydım neyse, yardımınızı isterdim. Bununla birlikte gene de kapıcı kadının yardımını kabul etmek zorunda kaldı. Bir etekliği soluk kahverengi ufak bir yünlü giysiyi birer ucundan tutup sarımsı sularını akıtarak sıktıkları sırada Bayan Boş, şuna bakın hele, uzun Virginia diye bağırdı. Bir mendile çıkınlığı dört parça pırtısıyla buraya ne yıkamaya geliyor bu böyle? Gervais hemen başını kaldırmıştı. Virginia kendi yaşında, ondan daha uzun boylu, esmer, yüzü uzunca olan güzel bir kızdı. Kırmalı, siyah eski bir elbise giymiş, boynuna kırmızı bir kurdele bağlamıştı. Saçlarını özenle düzeltmiş, topuzunu ipekten bir fileyle tutturmuştu. Bir an ortalıktaki yolda bir şeyler aranır gibi gözlerini kıstı. Sonra Gervais'i görünce dimdik ve küstahça kalçalarını oynatarak yürüyüp yanından geçti. Beş tekne ötede onunla aynı sıraya yerleşti. Bayan Boş konuşmasını alçak sesle sürdürüyordu. Amma da tuhaf şey doğrusu. Ömründe iki mendil yıkamış değildir bu kız. Eşi görünmemiş bir tembeldir inanın. Sözde terzi olacak. Kendi söküğünü bile dikemez. Tıpkı kız kardeşi gibi. O da aynı bunun eşi. Hani o sıska Adel şıllığı var ya. Çalıştığı cila atölyesine bir gün giderse iki gün semtine bile uğramaz. Ne analarını bilen var ne babalarını. Neyle geçindiklerini de bir tanrı bilir ancak. Daha söylenecek neler var neler. Ama hadi neyse. Ne yıkıyor o orada öyle? Eteklik mi? Ne? İğrenç mi iğrenç? Kim bilir neler görmüştür, ne rezaletlere tanık olmuştur o eteklik. Bayan Boş'un bütün bunları Gervais'in hoşuna gitsin diye söylediği belliydi. İşin aslına bakarsanız, kızların parası olduğu zaman gidip sık sık onlarda kahve içtiği olurdu. Gervais hiç karşılık vermiyordu. Telaşlı elleriyle bir an önce işini bitirmeye çalışıyordu. Üç ayaklı bir sehpa üzerine oturtulmuş küçük bir teknede çivitli su yapmıştı. Beyaz çamaşırları buna batırıyor, boyalı suyun içinde biraz çalkalıyor, suyun rengi hafifçe kırmızıya çalıyordu. Ardından da çamaşırları hafifçe sıkıp yüksekteki çubukları asıyordu. Bütün bu işleri yaparken arkasını bile bile Virginia'ya dönmüş gibiydi. Ama gene de onun alaycı gülüşlerini işitiyor, yan gözle kendisine baktığını seziyordu. Virginia sırf onu kışkırtmak için gelmişe benziyordu. Bir ara Gervais ona doğru dönünce birbirlerine dik dik baktılar. Bayan Boş, bırakın şunu canım diye mırıldandı. Saç saça baş başa dövüşmeye kalkacak değilsiniz ya, size hiçbir şey yok diyorum. Zaten onun bu işle bir ilgisi yok. Tam o sırada genç kadın son parçayı asarken çamaşırhanenin kapısında gülüşmeler oldu. Charles, annelerini soran iki çocuk var burada diye seslendi. Bütün kadınlar dönüp baktılar. Gervais gelenlerin kendi çocukları Claude'la Etienne olduğunu gördü. Küçükler de Gervais'i görür görmez su birikintilerine bata çıka bağları çözük pabuçlarının topuklarını döşemelere vurarak ona doğru koştular. Büyüğü Claude küçük kardeşini elinden sımsıkı tutmuştu. Çamaşır yıkayan kadınlar yanlarından geçen çocukları biraz ürkmüş ama gene de gülümser görünce hafif sevgi ve acıma çığlıkları koparıyorlardı. El ele tutuşan küçükler sarı saçlı başlarını kaldırıp orada annelerinin önünde durdular. Gervais, babanız mı gönderdi sizi diye sordu. Sonra Etienne'in ayakkabılarının bağını bağlamak için eğildiği sırada Claude'un bir parmağında ucundaki bakır numara markasıyla odanın anahtarını gördü. Genç kadın, ne o anahtarı mı getirdin diye sordu. Çocuk parmağının ucunda çoktan unuttuğu anahtarı görünce birden anımsar gibi oldu ve incecik sesiyle babam gitti diye bağırdı. Yiyecek almaya gitti de sizi buraya benim yanıma mı gönderdi? Claude kardeşine baktı. Ne söyleyeceğini bilemedi. Bir an duraksadı. Sonra birdenbire söze başladı. Babam gitti. Yataktan kalktı. Bütün eşyayı sandığa koydu. Sandığı aşağıya indirip bir arabaya yükledi. Ve gitti. Bağcıkları bağlamak için çömelmiş bulunan Gervais ağır ağır doğruldu. Yüzü bembeyaz olmuştu. Başının çatırdadığını işitirmişçesine ellerini yanaklarına götürdü. Söyleyebilecek tek bir söz bulabildi. Bunu da hep aynı ses tonuyla belki 20 kez üst üste yineledi. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bu arada Bayan Boş bu işin içinde bulunduğundan dolayı adeta etekleri zil çalarak şimdi çocuğa soruyordu. Söyle bakalım yavrucuğum. Her şeyi iyice anlat. Kapıyı kapatıp anahtarı annenize götürün diyen babanız değil mi? Ardından sesini iyice alçaltarak Claude'un kulağına fısıldadı. Arabada bir hanım var mıydı? Çocuk gene de ne diyeceğini bilemedi. Gururlu bir tavırla yeniden öyküyü anlatmaya başladı. Yataktan kalktı, bütün eşyayı sandığa koydu ve gitti. Bunun üzerine Bayan Boş çocuğu salıverince o da kardeşini musluğun önüne çekti. İkisi birlikte suları akıtıp oynamaya başladılar. Gervais ağlamıyordu. Belini çamaşır teknesine dayamış, yüzü hala ellerinin arasındaydı. Bütün vücudu kısa ürpertilerle sarsılıyordu. Zaman zaman uzun bir göğüs geçiriyor, böyle yüzüstü bırakılmışlığının karanlığına gömülüp yok olmak istermişçesine yumruklarını gözlerine daha fazla bastırıyordu. Zifiri karanlıklarla dolu bir kovuğun dibine yuvarlanmış gibi hissediyordu kendini. Bayan Boş, ''Hadi yavrum, ölüm yok ya ucunda.'' diye mırıldandı. Gervais sonunda fısıltı gibi alçak bir sesle, ''Ah bir bilseniz ne yaptığını.'' dedi. ''O arabanın parasını vermek için bu sabah beni emanet sandığına gönderip atkımla gömleklerimi rehine koydurdu.'' Ardından da ağlamaya başladı. Emanet sandığına bir koşu gidişini anımsayıp sabahki olayı düşününce boğazında tıkanan hıçkırıklarını tutamamış, katıla katıla ağlamaya başlamıştı. Elleriyle zaten ıslattığı çenesinden yaşlar akıyordu ama Gervais mendilini çıkarıp silmeyi bile akıl edemiyordu. Bayan Boş çırpınıyor, ''Aklınızı başınıza toplayın, ağlamayı kesin, herkes size bakıyor.'' deyip duruyordu. İnsan bir erkek uğruna kendini bu kadar helak eder mi? Demek ki onu hala seviyorsunuzsa, ''Vah zavallı yavrucuğum, demin adam akıllı öfkelenmiştiniz ona, atıp tutuyordunuz. Oysa şimdi de yüreğiniz parçalanarak onun uğruna gözyaşları döküyorsunuz. Aman Tanrım, ne budala şeyleriz biz.'' Sonra candan bir ana şefkatiyle, ''Sizin gibi güzel cana yakın bir kadına yazık değil mi?'' dedi. ''Şimdi artık size her şeyi anlatabilirim. Dinleyin bakın. Anımsarsanız sabahleyin sizin pencerenin önünden geçerken kuşkulanmıştım zaten. Bunun böyle olacağı aklıma gelmişti. Düşünün hele. Bu gece Adel eve döndüğü zaman yanı sıra bir erkeğin ayak seslerini de işittim. Bunun üzerine merak edip merdivene baktım. Adam ikinci kata çıkmıştı bile. Ama Bay Lantieri giysilerinden tanıdım. Bu sabah gözcülük eden kocam Boş, onun elini kolunu sallayarak sakin sakin yeniden aşağı indiğini görmüş. Adel ile birlikteydi, anlıyor musunuz? Virginia'nın şimdi bir erkeği var. Haftada iki kez onun evine gidiyor. Ne var ki gene de uygunsuz bir iş bu. Çünkü bir tek odaları, bir tek de karyolaları var. Virginia nerede yattı bilmem artık. Kadın bir an sustu, döndü. Ardından da kalın kısık sesiyle ekledi. Sizin ağladığınızı görüp gülüyor orada. Taş yürekli karı ne olacak? Gelip burada çamaşır yıkaması yapmacık değilse bileklerimi keserim. İkisini arabayla yolcu etmiş, sonra da sizin ne hallere girdiğinizi görüp onlara anlatmak amacıyla bir koşu buraya gelmiş. Gervais ellerini yüzünden indirip baktı. Karşısında Virginia'yı 3-4 kadının ortasında alçak sesle bir şeyler anlatıp kendisini süzdüğünü görünce çılgın bir öfkeye kapıldı. Kolları ileride, eli ayağı bütün bedeni titreyerek kendi ekseni üzerinde dönüp bir yerlerde bir şeyler araştırdı. Gözleri birkaç adım ötede dolu bir kovaya takıldı. Onu iki eliyle yakaladığı gibi olanca hızıyla fırlattı. ''Uzun Virginia, edepsiz şıllık sen de!'' diye bağırdı. Kadın geriye doğru sıçramıştı. Sadece potinleri ıslanmıştı. Gervais'in gözyaşlarını bir süredir heyecanla izleyen çamaşırcı kadınlar, kavgayı daha iyi görebilmek amacıyla itişip kakışmaya başladılar. Yemeklerini bitirenler de teknelerinin üzerine çıktılar. Kimileri de elleri sabun köpükleri içinde koşup geldiler. Oracıkta bir halka oluşturdular. ''Vay edepsiz şıllık!'' diye yineliyordu uzun Virginia. ''Ne oluyor bu kudurgan karıya böyle?'' Gervais çenesi ileride, yüzü kasılıp seyirerek tetikte duruyor, henüz Parisliler gibi ağzı kalabalık olmadığından karşılık veremiyordu. Berike ekledi. Hadi oradan, taşra köşelerinde sürünmekten bıkmış, daha 12 yaşındayken askerlere şiltelik etmiş, bir bacağını da memleketinde bırakmış. Bacağı çürüyüp dökülmüş bunun. Bunun üzerine gülüşmeler oldu. Virginia kazandığı başarıyı görünce uzun boynunu daha da yükselterek iki adım yaklaştı. Sesini daha da yükseltip ''Hadi hadi hele yaklaş da boyunu görelim'' diye bağırdı. ''Ağzının payını vereyim de aklın başına gelsin. Haberin olsun, gelip burada canımızı sıkmaya kalkışma sakın. Bu pis uyuzla ne alışverişim olabilir ki benim? Eğer kova bir yerime gelseydi alimallah eteklerini başına geçirdiğim gibi bir haddini bildirirdim ki görürdünüz o zaman. Nedir benimle alıp veremediği? Ne yapmışım ben ona? Söylesene pis suratsız. Sana kim ne yaptı ha?'' Gervais, ''O kadar fazla konuşmayın'' diye kekeledi. ''Ne olduğunu pek hala biliyorsunuz. Dün akşam kocamı görmüşler. Ve susun. Yoksa kesinlikle boğarım sizi.'' Kocasıymış. ''Aman sevsinler, e mi? Hanımefendinin kocasıymış. Sanki bu gülünç haliyle kocası olabilirmiş gibi. Seni bırakıp gittiyse suç bende mi yani? Onu senin elinden ben çalmadım ya. Üstümü arayabilirsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? O adamı zehirliyordun sen. Sana karşı fazlasıyla kibar davranıyordu. Bari tasması da var mıydı? Hanımefendinin kocasını bulan var mı? Bulana ödül.'' Gülüşmeler yeniden başladı. Gervais ise kısık bir sesle sadece şunları mırıldanmakla yetiniyordu. ''Pek hala biliyorsunuz. Kız kardeşinizin marifeti.'' Virginia alaycı bir gülüşle, ''Evet evet, sen git de kız kardeşime çat o zaman.'' diye sürdürdü. ''Ha ha, benim kız kardeşim o. Olabilir, pekala. Kız kardeşim senden çok daha alımlıdır. İyi ama bütün bunlardan bana ne? Artık çamaşırımızı da şurada rahat rahat yıkayamayacak mıyız kuzum? Beni rahat bırak, anlıyor musun? Çünkü artık burama kadar geldi, yeter.'' Elindeki tokacı 5-6 kez çamaşırların üstüne indirdikten sonra söze başlayan gene kendisi oldu. Öfkeyle ağzından çıkan sözlerle sarhoş gibiydi. İyice çileden çıkmıştı. Sustu ama 3 keresinde de yeniden söze başladı. ''Dediğin gibi, evet kız kardeşim, işte ne olacak? Nasıl, memnun oldun mu şimdi? Birbirlerine bayılıyorlar. Kumrular gibi sevişiyorlar. Öpüşmeleri görülecek şey. Seni de piçlerinle yüzüstü bıraktı. Güzel çocuklar ama suratları bir karış pislik içinde. Bir tanesi bir jandarmadan peydahlandı, öyle değil mi? Buraya gelirken fazla yük olmasın diye öbür 3 tanesini geberttin. Senin lantiyer anlattı bütün bunları bize. Ah bilsen daha neler neler anlattı. Senin pis vücudundan bıkmış artık.'' Gervais iyice kendini kaybetmiş, bütün vücudunu korkunç bir titreme sarmıştı. Avazı çıktığı kadar kaltak diye bağırdı. Döndü. Bir kez daha yerlerde bir şeyler aradı. Eline 3 ayaklı küçük bir tekne geçti. Onu ayaklarından kavradığı gibi çivitli suyu Virginia'nın suratına fırlattı. Bir omuzu bütünüyle ıslanan ve sol eli maviye boyanan Virginia, ''Edepsiz şıllık!'' diye bağırdı. ''Elbisemi mahvettin. Dur hele çirkef karı.'' O da yerden bir kovayı kaptığı gibi içindeki suyu genç kadının üzerine boşalttı. Bunun üzerine korkunç bir kavga başladı. Her ikisi de tekneler boyunca koşuyor, dolu kovaları kaparak dönüp geliyorlar ve birbirlerinin başından aşağı boşaltıyorlardı. Her dökülen su şırıltısı bir yaygara koparıyordu. Şimdi artık Gervais'in dili çözülmüştü. Berikine yanıt veriyordu. ''Al sana sürtük karı. Bak bu iyicene başından aşağı indi. Beğendin mi? Kızgınlığını söndürür biraz.'' ''Ah kokuşmuş karı. Al bu da pisliğini temizlesin. Ömründe bir kez olsun su yüzü gör bari.'' ''Evet evet, tuzunu eriteceğim seni, balık kurusu seni.'' ''Al bir tane daha. Ağzını çalkala. Belhom sokağının köşesinde bu akşamki nöbetine hazırlık olarak tuvaletini yap, süslen.'' Sonunda ikisi de kovaları musluktan doldurmaya başladılar. Kapların dolmasını beklerken ağız dolusu küfürleri yağdırmayı sürdürüyorlardı. İlk kovalar iyi fırlatılmadıkları için pek ıslanmamışlardı. Sonra giderek elleri alışmaya başlamıştı. İlk önce Virginia tam suratının ortasına bir kova dolusu su yedi. Boynundan giren su sırtına ve göğsüne kadar entaresinin altına sızdı. Henüz sersemliği geçmemişti ki ikinci bir kova yandan geldi. Sol kulağına şiddetle çarparak sırılsıklam etti topuzunu bir sicim gibi. Gervais'in önce bacakları ıslandı. Bir kova su ayakkabılarının içine dolmuş, butlarına kadar sıçramıştı. Ondan sonra iki kova su da kalçalarını sırılsıklam etti. Zaten çok geçmeden kimin kimi ıslattığı belli olmamaya başladı. Kadınların her ikisi de tepeden tırnağa sırılsıklamdılar. Giysilerinin bluz bölümü omuzlarına, etekleri bellerine yapışmıştı. İkisi de zayıflamış gibiydiler. Kasılmışlar, soğuktan titriyorlardı. Sanki sağanak altında kalmış şemsiyeler gibi her yanlarından sular akıyordu. Bir çamaşırcı kadın kısık sesiyle "Pek gülünç oluyorlar doğrusu ya," dedi. Bütün çamaşırhane halkı son derece eğleniyordu. Dört bir yana sıçrayan sulardan ıslanmamak için herkes gerilemişti. Hızla çarparak boşalan kovaların şarıltısı arasında alkışlar, alaycı sözler yükseliyordu. Yerde dere gibi su birikintileri akıyordu. İki kadın ayak bileklerine kadar suya batıyorlardı. Bu arada Virginia bir kaleşlik tasarlamıştı. Yanındaki kadınlardan birinin orada bıraktığı kaynar sodalı, su dolu bir kovayı birdenbire kaptığı gibi fırlattı. Bir çığlık koptu. Herkes Gervais'in haşlandığını sandı. Aslında yalnız sol ayağı hafifçe yanmıştı ve can acısının artırdığı öfkeyle bu kez doldurmadan Virginia'nın bacaklarına doğru bütün gücüyle bir kova fırlattı. Virginia yere yuvarlandı. Çamaşırcı kadınların hepsi bir ağızdan konuşuyordu. Kadının ayağını kırdı. Elbette ya. Öteki de onu haşlamak istedi. Eğer erkeğini elinden aldılarsa sarışının hakkı var. Bayan Boş kollarını havaya kaldırarak bağırıp çağırıyordu. Ne olur ne olmaz diye iki tekne arasına gizlenmişti. Çocuklar ağlıyorlar, hıçkırıklarla boğuluyorlardı. Korku içinde adeta dehşete kapılarak Gervais'in eteğine yapışmışlar, hıçkırıklar arasında kesik kesik "Anneciğim, anneciğim" diye durmadan bağırıp ağlıyorlardı. Bayan Boş, Virginia'nın yere yuvarlandığını görünce hemen koşup geldi. Gervais'i eteğinden çekerek "Ne yapıyorsunuz? Hemen çekilip gidin buradan," dedi. "Aklınızı başınıza toplayın. İnan olsun ödümü patlattınız. Bütün kanım başıma fırladı. Böylesine bir kavga görülmüş şey değil." Sonra hemen döndü. Çocuklarla birlikte gidip gene o iki teknenin arasına sığındı. Virginia bir sıçrayışta Gervais'in gırtlağına atılmıştı. Kadının boğazını sıkıyor, onu boğmaya çalışıyordu. Bunun üzerine Gervais de şiddetle silkinip kurtuldu. Bu kez de o Virginia'nın çözülmüş topuzuna yaklaşıp kafasını koparmak istermişçesine asılmaya başladı. Bunun üzerine de dövüş yeniden başladı. Ama bu kez hiç ses çıkmıyordu. Tek küfür işitilmiyordu. Göğüs göğüse gelip vücutlarını kavramıyorlar, birbirlerinin yüzlerine saldırıyorlardı. Açık ve parmakları yırtıcı hayvan pençesi gibi kıvrık elleriyle yakaladıkları yerleri çimdikliyor, tırmalıyor, koparıyorlardı.